Ayrım 33.
Sonunda Eğitim Bakanlığı'yla aylarca süren mücadelenin ardından evimden bir saat uzaklıktaki bir yatılı okul olan Madisi Ortaokulu'na devam etmeme izin verilmişti. Doktor Mazime'nin önerdiği bilim odaklı okullardan biri değildi. O okulların müdürleri yaşım büyük olduğu için ve okuldan uzak geçirdiğim yıllardan dolayı beni kabul etmek istememişlerdi. Ancak Madisi'nin müdürü Bay Ronex Banda hikayemden o kadar etkilenmişti ki açığı kapamam için bana bizzat fazladan yardım sunmayı bile önermişti. Çok geride kalmıştım. Doktor Mazime benim Arusa'ya yapacağım yolculuğu planlarken ben de eşyalarımı toplayıp okula gittim. Evden ilk kez ayrılıyordum. Birkaç hafta önce Lilongwe'de Geoffrey'in birkaç yıl önce şehre taşınan ağabeyi Jeremiah'ı ziyaret ederken aldığım siyah bir bavulum vardı. Bir diş fırçası, diş macunu, terliklerim, bir battaniye, 3 tişört, bir pantolon, güzel bir gömlek, bir çift çorap ve 2 kilotla hazırlandım. Bavulun tekerlekleri olduğu için peşimden sürükleyerek avludan geçirdim ve mango ağacının altında durdum. Annem ve babam Geoffrey ile birlikte bekliyordu. "Sanırım yakında görüşeceğiz," dedim. "Çok çalış," dedi babam. "Seninle gurur duyduğumuzu bilmeni istiyorum." Geoffrey bavulumu bisikletine bağladıktan sonra kamyonet durağına doğru yola çıktık. Yolda Gilbert'in evine uğradık. "Bizim telefonumuz yok. Nasıl haberleşeceğiz?" diye sordu Gilbert. "Zor olacak," dedim. "Belki seni ziyarete gelebilirim." "Aa Gilbert, bu harika olur. Lütfen gel." "Seni özleyeceğim dostum." "Ben de öyle." Kamyonet durağında durup bekledik ve çok geçmeden bir kamyonet arkasında kızıl bir toz bulutu kaldırarak göründü. Geoffrey el sallayarak araca durmasını işaret etti. "Okullar tatile girdiğinde görüşürüz," dedi. "Oraya gittiğinde telefonu olan birini bul ve bana numarasını gönder. Bu şekilde haberleşebiliriz. Gilbert'in de yanımda olmasını sağlarım." "Bu güzel olur," dedim. "Yel değirmenime iyi bak, olur mu? Olan her şeyi bana anlat." "Tabii tabii, merak etme." Diğer yolcularla birlikte kamyonete sıkıştım. Koltuk olarak bir kömür çuvalının üzerine oturdum ve Kasungu'ya doğru yola çıktım. Oraya ulaştıktan sonra M1 otobanından minibüsle Madisi kasabasına geçtim. Minibüs beni kasabanın dışındaki bir kavşakta, okula doğru uzanan bir yolun köşesinde indirdi. Bavulum çakıl zeminli yolda peşimde sekerken 1 kilometre yürüdüm ve sonunda okulun çelik kapılarına ulaştım. Birkaç dakika içinde bir yurt odam, oda arkadaşlarım, yemek saatlerim ve yoğun bir ders programım olmuştu. Her şey yeni, yabancı ve biraz boğucuydu ama Tanrım, gerçek bir okulda öğrenmeye geri dönmek ne harika bir duyguydu. Madisi'deki sınıfların su sızdırmayan sağlam çatıları ve deliksiz zemin döşemeleri vardı. Camları sağlam, büyük pencerelerden içeri güneş ışığı süzülüyor, soğuğu kırıyordu. Kendime ait bir sıram ve kalemliğim vardı. Geceleri ders çalışırken tepeden gerçek fluoresan ışığı yayılıyordu. En azından elektrik kesintileri olmadığında. Fen dersleri rafları hafif mikroskoplar, yüksek dirençli bobinler, cam deney tüpleri ve eski borik asit kavanozlarıyla dolu gerçek kimya laboratuvarlarında yapılıyordu. İlk derslerimizden birinde öğretmenimiz Bay Precious Koşolala'nın bize bir elektrikli zilin akımını anlattığına inanabiliyor musunuz? Ben bu kavramı zaten yel değirmenimde ve devre kesicimde kullanmıştım ama bilimsel terimlerle hem de İngilizce duymak ilk kez dinlemek gibiydi. Malawi'deki diğer bütün okullarda olduğu gibi Madisi'de ayakta kalabilmek için devletten yardım alıyordu ve diğer daha prestijli yatılı okulların aksine ihmal edilmişti. Bilim laboratuvarındaki donanımın büyük bölümü Başkan Banda'nın döneminden kalmaydı ve o kadar eskiydi ki neredeyse artık işe yaramıyordu. Kimyasal maddelerin son kullanma tarihi geçtiği için tehlikelilerdi. Mikroskoplar paslanmış ve boyaları dökülmüştü. Elektrikli zil dersinde kullanabileceğimiz pilimiz yoktu. "Birinizin odasında fazladan pil varsa memnuniyetle gösterebilirim," dedi öğretmenimiz. Kimsenin yoktu. Bu yüzden pil yerine hayal gücümüzü kullandık. Odalarımız kirliydi ve duvarlar grafitiyle doluydu. Tuvaletteki pisuvarlar çalışmadığından birinci sınıf öğrencileri, yani ben, yeni çocuk, kokuyu gidermek için her gün temizlemek zorundaydı. Odaların kendileri o kadar küçüktü ki iki çocuk küçük bir yatakta yan yana sıkışarak uyumak zorundaydı. Benim yatak arkadaşım Kennedy adında çoraplarını hiç yıkamayan bir çocuktu. "Hey dostum, benimle yatağa girmeden önce ayaklarını yıkamak zorundasın," dedim. "Üzgünüm, hep unutuyorum," dedi. "Yarın yıkarım, söz." Ama hiç yıkamadı. Sık sık uyandığımda ayağını ağzımda buluyordum. Diğer herkesten birkaç yaş büyük olduğumdan bazı öğrenciler benimle alay etmeye başlamıştı. "Çiftlikte arkanda kaç çocuk bıraktın babalık?" diye bağırıyorlardı. "İki," diyordum. "Ve biri de yolda, belki gelecek ay." "Babalık komik olduğunu sanıyor," diyorlardı. "İneklerinle çok fazla zaman geçirmişsin, çoban çocuk." Bir gün bu alaycılığa kesin olarak son vermeye karar verdim. Yel değirmenimle ilgili gazete haberlerini çıkarıp masanın üzerine koydum. "İşte," dedim, "yaptığım şey buydu." Çocuklar çok etkilenmişti. "İyi iş dostum," dediler. "Bunu nasıl başardın?" Sonrasında bir daha kimse benimle alay etmedi. Aslını isterseniz 5 yıl okuldan uzak kaldıktan sonra eğitimime geri döndüğüm için çok mutluydum. Ama bu tuhaf yerde birkaç hafta geçirdikten sonra ailemden ve evimden uzak olmanın yükü de eklenince biraz hüzünlenmiştim. Derslerden sonra sık sık kütüphaneye gidiyor, kitap sayfalarının ve rafların arasında saklanıyordum. Bir sandalye bulup coğrafya, sosyal bilgiler, tarım, biyoloji, İngilizce ve matematik çalışıyordum. Amerika ve Afrika tarihi çok ilgimi çekiyordu. Bu kitaplarda renkli dünya haritaları vardı. Dışarıdaki dünya ne kadar yabancı olursa olsun, kendimi ne kadar yalnız hissedersem hissedeyim, kitaplar bana evimi, mango ağacının altında oturduğum zamanları hatırlatıyordu. Ben Madisi'deki okula devam ederken, Doktor Mazima Arusa yolculuğumun planlarıyla meşguldü. Birkaç ay önce pasaport almama yardım etmişti. Ve hiç uçağa binmediğim veya otelde kalmadığım için beni bir hafta sonu okuldan alarak uluslararası yolculuklar konusunda bana hızlandırılmış kurs verdi. Minibüsle 6 saat yolculuk yaparak Zomba'ya gittim ve doktorla birlikte birkaç turistin kaldığı Masongola Oteli'ni ziyaret ettik. Doktor Mazime, müdürden bana bir odayı göstermesini, konuk formlarını doldurmayı ve restoranda sipariş vermeyi öğretmesini istedi. Ama Masongola çok pahalı olduğu için Doktor Mazime bana Peters Lodge'da bir oda tuttu. İlk kez bir otelde kalıyordum ve ilk kez gerçek bir şilte üzerinde uyuyordum. Doktor Mazime bana bembeyaz bir gömlek ve siyah bir pantolon da aldı. Bunlar hayatımda sahip olduğum en güzel giysilerdi. Bana başka yararlı yolculuk tavsiyeleri de verdi. Örneğin uçaktayken sadece bana ait bir koltuğum olacaktı ve dolayısıyla minibüsteki gibi acele edip başkalarını dirseklememe gerek kalmayacaktı. Lavabonun kırmızı ışığı yanıyorsa dolu olduğu anlamına geliyordu. İlk uçak yolculuklarında çoğu kimsenin midesi bulandığı için her koltukta içine kusulabilecek bir kağıt torba bulunuyordu. O torbanın varlığına çok sevinmiştim çünkü ihtiyacım olacağından emindim. Haziran ayında okuldan ayrıldım ve hazırlanmak için minibüsle eve döndüm. Ertesi sabah beni Lilongwe Havalimanı'na götürmek için bir şoför geldi. "Oğlumuz bizden ayrılıyor ve uçak yolculuğuna çıkıyor," dedi babam. Anneme gülümseyerek, "Doğru," dedim. "Gökyüzünde bir kuş gibi uçacağım. Üzerinizden geçerken el sallarım." "Seni izleyeceğiz. Bizi burada göreceksin." Babam cebime bir torba kavrulmuş yer fıstığı koydu. Hala sıcaklardı. O akşam Lilongwe'deyken uyuyamayacak kadar heyecanlıydım. Bütün gece otel odamda oturup Süper Sport kanalını izledim. Güneş doğduğunda ve yola çıkma zamanı geldiğinde hala uyanıktım. Uçakta gözlerime inanamadım çünkü yanımda oturan kişi haberimi görerek benimle bağlantı kurmak isteyen Lilongwe'li yazılım mühendisi Siopi Mumbai'dı. Nazik bir adam olduğu için kim olduğumu bilmeden kendini tanıttı. Adımı ve gittiğim yeri söylediğimde "Ah Tanrım, yel değirmenini yapan William mı?" dedi ve bana haberimi Hank Dwight'teki bloğuna yazan Mike McKay'e gösterenin kendisi olduğunu açıkladı. Soyapi, beni ve yel değirmenimi bütün bu insanların duymasına ve bu konferansa gidişime neden olan kişiydi. Şimdi uçakta tam yanımdaki koltukta oturuyordu. Ayrıca Siyopi'nin kendisi de TED'e katılıyordu. Baobab için yaptığı çalışmasıyla ödül almıştı. Bunu bulduğuma çok sevinmiştim. Uçak parlak, temiz, gösterişliydi. O kadar sıcak bir günde klima çok güzel serinletiyordu. Ne harika bir yerdi. Uçak piste doğru ilerlerken sırıtarak koltuğa sımsıkı tutundum. Herkesin ilk kez uçtuğumu bildiğinden emindim. Etrafımda oturan insanlar iyi giyimli ve özgüveni güçlü kişilerdi. Yapacak önemli şeyleri vardı ve yoğun hayatları bütün dünyaya uçakla gidip gelmelerini gerektiriyordu. Uçak piste hızlanırken ve burnunu havaya kaldırırken başımı koltuğa dayayarak kahkahalarla güldüm. Sanırım artık ben de onlardan biriydim.